Item 48, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, sayfa 589, 162. kısım, Angel Körfezi, Virginia. Damala gözlerimi diktim, tüyler ürpertici görünüyordu. Yerlere kadar sarkan siyah bir cübbe giymişti ve kolları iki yana açılmış duruyordu. Her tarafından buz gibi terler boşandı. Patrick'in yüzünden sevinç fışkırıyordu. ''Hey, çok korktun galiba Moran.'' Taş kesilmiştim. Gamal benden intikamını alacak, Frank'le birlikte çekeceğim acıları düşünmek midemi bulandırmıştı. Gamal'ın işkencelerine maruz kalacağıma aniden öldürülmeyi tercih ederdim. Patrick Gamal'a döndü ve sesi zemin katta uğuldadı. ''Bu kaltağa neler yapacağımızı söylememi ister misin benden Konstantin?'' ''Ne düşünüyorsun, sıra sende ortak.'' Ama Gamal daha cevap vermeden Patrick kahkaha attı. ''Hey Moran, en dibine kadar gideriz. Grup seks ve şiddetin alasını yaparız. Seni merhamet için yalvarana kadar düzeriz. Sonra da seni canlı canlı kesip finali yaparız. Ne düşünüyorsun? Buna dayanabilir misin Katie bebeğim?'' Sendeleyerek geri geri gidip duvara dayandım. Bu adamlarla aynı odada bulunmak beni korkutuyordu. Hafif hafif dalgalanan mum ışıklarının altında kaçabileceğim bir yer olmadığını gördüm. Patrick bana biraz daha yaklaştı. Yüzü bana öylesine yakındı ki leş gibi kokan nefesini duyabiliyordum. ''Bir kadının yalvarması beni çok tahrik eder. O yüzden eğer yaşamak istiyorsan bana yalvarmayı öğren. Çünkü eğer yalvarmazsan durumun iyice kötüleşecek değil mi Konstantin?'' Yüzümden aşağıya boncuk boncuk terler akarken gözlerimi Gamal'a çevirip baktım. Gamal hala yanıt vermemişti. Gözleri dümdüz ileriye bakıyordu. Sanki şimdi neler yapacağını kafasında tasarlıyormuş gibi. Patrick yüksek sesle ''Şu karıya başına ne tür kötü şeyler geleceğini sen mi söyleyeceksin Gamal, yoksa ben mi söyleyeyim?'' Ve işte o anda aklıma bir şey geldi ve kokulu mumların altındaki iğrenç kokunun ne kokusu olduğunu anlamaya başladım. Bu koku çürümekte olan etin kokusuydu. Gamal'ın ayaklarına baktım. Ayaklarının altında mumlardan başka bir şey yoktu. Gamal'ın kıpırtısız yüzüne bakmaya devam ettim. Mumun gölgeli ışığının altında Gamal'ın derisi solmuş parşömeni andırıyordu. Ve işte o anda korkunç bir gerçekle karşı karşıya olduğumu anladım. Artık iğrenç kokunun nereden geldiğini biliyordum. Gamal ona sorulan sorulara cevap veremez tabii. Ağzım bir karış açık Patrick'e baktım ve kekeledim. O ölü. Patrick'in zevkten ağzı kulaklarına varıyordu. Duvardaki elektrik düğmesine elini götürdü. Kemerin üzerindeki lambalardan biri yandı ve Gamal'ın cansız bedenini aydınlattı. Sonra Patrick masaya uzandı ve masanın üzerinden korkunç görünen bir kasap bıçağı aldı. ''Hey, sonunda anladın durumu Kate. Zannederim oyun bitti. İşte bu noktadan itibaren de gerçek eğlence başlıyor.'' 163. kısım. ''Neler oluyor Stone?'' Taurus, Virginia'nın kırsal kesimine doğru yola koyulduğunda Josh dehşet içindeki gözlerle arabanın ön camından dışarıya baktı. ''Söylesene.'' Josh'u apar topar bir asansöre bindirmişler, oradan da hızla garaja indirmişlerdi. Ve şimdi de sirenleri çalan Stone'un delirmiş gibi sürdüğü, Norton ile Walsh'ın arkada oturduğu bir arabanın içindeydi. Altı araba daha otoparktan hızla hareket etmiş ve ikişerli ikişerli farklı yönlere dağılmışlardı. Araba Eisenhower Express yoluna dönerken Stone, ''Adamlarım mezarlıktaydı ve mezarı gördüler.'' diyerek adeta bir itirafta bulundu. Josh da öfke dolu bir sesle ''Sana söylemiştim Stone.'' dedi. ''Neden dinlemedin sen beni?'' Stone içini çekti, keyifsizce bir parmağını gırtlak borusunun alt kısmına koydu ve ''Çünkü ben geri zekalı götün tekiyim de ondan.'' dedi. ''Ayrıca bilmen gereken başka bir şey daha var. Karavanda ölen Otis Flies hakkında. Bu adam eskiden Bryce ailesinin yanında çalışıyordu.'' ''Ciddi misin?'' 5 yıl önce annesinin ve babasının ölümünün hemen ardından David Bryce, Fleiss'li malikanenin bahçe işlerine yardım etsin diye tuttu. Her şey şen şakrak gidiyordu. Derken Fleiss bazı nahoş şikayetlerde bulunmaya başladı.
Hangi konuda?
Stone gaz pedalını iyice kökledi ve motor kükredi. Buna cevap vermeden önce başka bir şey bilmen gerekiyor. David Bryson Patrick adında bir ağabeyi vardı. Josh kaşlarını çattı. Bunun konuyla ilgisi ne? Çok ilgisi var. Patrick uzun bir süredir psikiyatri tedavisi görüyordu ve Bellevue'nun eski hastalarından biriydi. Ben onu bir keresinde görmüştüm. Lou ile birlikte ona erkek kardeşinin ve yeğeninin öldürüldüğü haberini vermeye gitmiştik. Hatta adama Kate Moore'unla ilgili sorular sorduğumuzu bile hatırlıyorum. Kate'in kardeşiyle ilişkisi konusunda bildiklerini öğrenmeye çalışmıştık. Ama Patrick üzüntüden kar olmuştu karşımıza çıktığında. Ayrıca gözeneklerinden bile ilaç fışkırıyordu. Stone önündeki arabaya farlarını yakıp söndürdü. Çekil önümden be arkadaş. Dinliyorum Stone. Ama şimdi çok merak ediyorum. Yoksa bütün o ağlamalar, sızlamalar numaradan mıydı diye. Neyse senin öğrenmen gereken hikaye Fleiss'ın suçlamaları. Patrick'e yeni bir tedavi uygulanıyordu ve çok ciddi düzelme belirtileri gösteriyordu. O yüzden de David Bryce ağabeyinin tımarhaneden çıkarılması için gerekli imzayı verdi ve yasal açıdan ağabeyinin velisi oldu. Düzelmenin kalıcı olmasını diliyordu. Josh kafasını salladı. Devam et. Ama kalıcı olmadı. Bir ay kadar sonra Fleiss yerel polislere Patrick Bryce'ın o zaman 9 yaşında olan kızına cinsel taciz teşebbüsünde bulunduğunu söyledi. Çocuğun travma geçirdiği ve psikiyatrik yardım alması gerektiği anlaşılmış. Mahkeme kararıyla David ağabeyi Patrick'i dava sonuçlanana kadar Bellevue'ye geri göndermek mecburiyetinde kaldı. Sonra Fleiss kızının tacizden dolayı psikolojik olarak çöktüğü iddiasıyla David'i aleyhine dava açmakla tehdit etti. Fleiss'ın avukatı David'den Patrick'in sorumlusu olduğu için hatırı sayılır bir sus parası kopardı. Bir hafta sonra da Fleiss davadan vazgeçti ve olay hiç mahkeme aşamasına gelmedi. Herhalde şimdi Kimberly Fleiss'ın neden karavanın dışında pek görülmediğini anlamışsındır. Peki sen bütün bunları nereden biliyorsun Stone? Moore'un bir bildiri yayınlayarak teşkilat içinde çalışanlardan Otis Fleiss hakkında bilgisi olanların bildiklerini raport etmelerini istemişti. Bundan birkaç gün önce Angel Körfezi mıntıkasında görev yapan yerel bir polis bizimle temasa geçmiş ve 5 yıl evvel Fleiss'ın cinsel taciz vakasında çalıştığını söylemiş. Bugün Moore'un ses kayıtlarını gözden geçirirken polisin mesajını bulduk. Onunla temasa geçtik ve bize işin iç yüzünü anlattı. Peki bana söylemek istediğin başka bir şey var mı? Çok tuhaf bir şey söyledi bize. Bundan birkaç hafta önce gece nöbetinde devriye gezdiğini ve Moore'un yazlık evinin yakınına park etmiş bir arabadaki adamı sorguladığını anlattı. Polisin iddiasına göre adam cep telefonuyla konuşmak için arabasını durdurduğunu ve Moore'u ziyaretten döndüğünü söylemiş. Polis ertesi gün olayı tekrar gözden geçirirken bu adam ile Patrick Bryce arasında benzerlik olduğunu fark etmiş. Daha doğrusu konuştuğu kişinin Patrick Bryce olduğuna ikna olmuş. Sen ciddi misin? Aynı adamın boğularak ölmüş olması gerektiğini, üstelik cesedinin de asla bulunamamış olduğunu düşünürsen, tabii böyle bir karşılaşma insanın çok tuhafına gider. Josh kaşlarını çattı. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Stone'un kafası karışık gibiydi. Bilseydim zaten çoktan müdür olmuştum. Sonuncu şaşırtıcı olaya gelince, ben Patrick'in alışveriş merkezinde olduğu ve orada Moore'u öldürmeye çalıştığı kanısındayım. Hatta bu arada Lou'yu öldürecek zamanı ve benim silahımı çalma zamanını bile buldu. Kamera görüntüleri var. Alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerinden biri bize kaseti verdi ve Moore'un peşinden koşan adamın bir FBI ajanı olduğunu iddia etti. Göster Josh'a bütün kareleri, gaz. Norton ceketinin iç cebinden bir zarf çıkardı ve Cooper'a güvenlik kamerası görüntülerinin yazıcı çıkışlarını uzattı. Cooper görüntülerdeki adamı inceledi. Adam 40 yaşlarındaydı. Kot takım ve spor ayakkabılar giymişti ve üzerinde koyu bir kaban vardı. O olduğundan nasıl bu kadar eminsin diye sordu Cooper. Emin değilim yanıtını verdi Stone. Ben sezgilerime güvenirim. Senin eski sezgilerinin yanlış olduğu kanıtlandı. Haklısın Cooper ama bu seferkine emeklilik maaşım üzerine iddiaya girerim. Josh resimleri geri verdi ve önlerinde uzanan Virginia kırlarına baktı. Böyle acele acele nereye gittiğimizi söyler misin bana? Ayrıca bizimle aynı anda otoparktan ayrılan diğer araçlar nereye gidiyorlar? Stone Norton'a dikiz aynasından anlamlı bir bakış attı. Gerisini sen anlat, Gus, dedi. 164. Kısa. Angel Körfezi, Virginia. Gamal'ın ölüsüne bakıp durdum. Ölü güçlü halojen lambaların ışığı da aydınlanıyordu. Ayrıca koku da gittikçe dayanılmaz bir hal alıyordu. Gamal'ın derisi kurtlar tarafından kemirilmişti. Patrick'in suratında bir sırıtış belirdi ve ona korkumun büyük bir haz verdiğini anladım. Aklıma gelebilen tek bir soru vardı ve onu da sormak istiyordum. Ama o soruya yanıt vermek üzereydi zaten. ''Sen de kendine neden diye soruyorsun değil mi Kate? Gamal'ın cesedini neden kazıp çıkardığımı, neden bütün bunları yaptığımı merak ediyorsun değil mi?''
''Evet.''
''Çünkü bütün bunlar planın bir parçasıydılar Kate'i bebeğim.''
''Ne planı?''
Patrick sorumu duymazdan geldi. ''Ona yaklaş haydi. İkinizin karşı karşıya gelmenizi istiyorum.'' Sen hastanın tekisin demek geçiyordu içimden. Yerimden kımıldamadım. Patrick elinin tersiyle aniden ağzıma vurdu ve tabancanın namlusunu kafama doğrulttu. Sana ne dediğimi duymadın mı? Yaklaş hadi, yüzleş onunla. İkinizin eskiden olduğu gibi yine tanışmanızı istiyorum. Dudaklarımdan kan tadaldım ve kendimi Gamal'ın ölüsüne doğru yaklaşmaya zorladım. Tütsülerin raihası bile çürümüş et kokusunun korkunçluğunu bastıramıyordu ve ben orada kusmak istiyordum. Patrick güldü, uzan ve dokun ona. Senin şeytanın müridiyle el sıkışmanı istiyorum. Parmağımı bile kıpırdatmazdım, geri çekildim ama Patrick'in eli havaya kalktı, silahını salladı. Şu güzel suratına bir mermi çakmamı mı istiyorsun? Kararını ver artık sevgilim. Ona bütün bu tehditlerinin sadece güçle ilgili olduğunu biliyordum. Patrick gibi katiller başkaları üzerinde hakimiyet kurmaktan büyük haz alıyorlardı ve başkalarının acı çektiğini görmek onlara büyük zevk veriyordu. Sana ne bok diyorsam onu yap, elini sık onun, kaltak. Patrick acıtana kadar silahı şakağıma bastırdı. Gözlerimi kapattım ve elimi Gamal'ın eline doğru uzatırken gücümü kaybetmemeye çalıştım. O anı sanki kabustaymış gibi yaşadım. Korkunçtu. Gamal'ın ölü eti çürümüştü. Patrick tekrar kahkaha attı. Sık şunun elini. Hani ona yaptığın şeyden dolayı özür dilediğini söylesen çok iyi olur. O an yaşadıklarım korkunç şeylerdi ve yaptığım şey gözlerimi kapatarak çürüyen eti tutmak oldu. Hareket etmedi. Gözlerimi açtım. İşte o anda Gamal'ın elinin ayasına bir inşaat çivisinin çakılı olduğunu fark ettim. Öteki elinde aynı şekilde çivilenmiş olduğunu gördüm ve tüyler ürpertici gerçeği anladım. Gamal'ın iki eli birden onu havada tutan tahtadan siyah harça çivilenmiş, çiviler uzun cübbe kollarının ardına saklanmıştı. Patrick benim tepkimi gördü ve kıs kıs güldü. Beğendin değil mi Moran? Siyah haçın güzel bir ayrıntı olduğunu düşündüm. Patrick tabancasıyla suratıma vururken geri çekiliverdim. İçime işleyen bir acıyla gözlerim görmez oldu ve ardından sol koluma bir şey geçirdiğini hissettim. Kelepçelendim. Bilincimi toparlayabilmem birkaç saniyemi aldı. Ama tam direniyordum ki Patrick ikinci kelepçeyi de öteki bileğime geçirdi, ellerimi önden bağladı. Suratıma yediğim darbeden dolayı çenem yanıyordu. Patrick beni saçlarımdan vahşice tutup kaldırdı ve yüzüme baktı. Neden olduğunu merak ettin değil mi Kate? Belki de sana bütün bir hikayeyi anlatmanın zamanı geldi. 165. Kısım. Patrick önümde durdu ve tabancayı pantolonunun beline soktu. Onları ben öldürmedim. Konstantin öldürdü.
Neyi?
Bütün bunları yapan oydu. David ile Megan'ı şükran günü yazlık evden ok açırdı. David ile kızı akşam yemeğini hazırlarken eve girdi. İkisinde de iğne kullandı. David'in arabasıyla götürdü onları ve madende öldürdü. Onun son anda yaptığı itiraf bir yalandı, oyunumuzun bir parçasıydı. Sana ne oldu Morun? Yine donup kalmıştım. Suç mahallinde hiç anlayamadığım tutarsızlıklar vardı. Orada haç Megan'ın ayağının dibine konmuştu ve David silahla öldürülmüştü. Patrick gülümsedi. Ben sadece Konstantin'in bana söylediklerini biliyorum Maureen. David'i madene sürükleyip götürdüğünde David ayılmış ve mücadele etmeye başlamış. O yüzden de Konstantin kafasına iki el ateş ederek David'i öldürmüş. Haç kimin umurundaki? Belki hayvanın teki yerini değiştirdi ya da Konstantin aceleyle haçı oraya atıp gitti. Ama ha öyle ha böyle. Siz yine de mesajı aldınız.
Peki Chinatown metrosundaki cinayetleri kim işledi? Çünkü Gamal onları kabullendi.
Patrick onları da o işledi dedi. Konstantin David ile Megan'ın işini hallettikten sonra kafasının iyi olduğunu ve canının biraz daha öldürmek istediğini söyledi. O gün öğleden sonra da zenci adamın ve çocuğunun işini halletti. Günü karlı kapattı.
Patrick'in sesindeki buz gibi acımasızlığı duyunca içim isyanla doldu. Nasıl böylesine kalpsiz olabilirsiniz?
Onun masanın üzerinden bir şey aldığını ve arkasına koyduğunu gördüm. Göremeyeceğim derecede hızlı hareket etti, merakım uyandı. Bıçaklardan birini mi seçti? Bacaklarımın beni taşıyamadığını hissettim. Patrick gözlerini üzerime dikti.
Senin ne hissettiğin sanki çok mu umurumda? Bak, mesele şu, bence bütün bunlar kader. David ile Megan zaten öleceklerdi.
Ne demek istiyorsun?
Konstantin onları halletmeden önce ben öldürmeyi planlıyordum. Annem ve babam vasiyetlerinde onu tek mirasçı olarak gösterince, eğer onu ve Megan'ı öldürürsem istediğim her şeye kavuşacağımı düşündüm. Para, kadın, güzel bir hayat, hatta Bellevue'den kaçış planlarımı da yapmıştım. Rögar kapağını kullanarak oradan kaçacaktım. Hiç kimsenin ruhu bile duymadan hastaneden kaçıp onları öldürüp yine aynı şekilde hastaneye geri dönecektim. Hatta bunu Konstantin'in işiymiş gibi yapacaktım. Senin arkadaşların Stone ile Rains beni Bellevue'de görmeye gelip de David ile Megan'ın öldürdüklerini söylediklerinde benden kesinlikle şüphelenmediklerinden emindim. Ama bir şey bilmek ister misin? O günü gayet iyi hatırlıyorum. Senin arkadaşın Stone seninle ilgili bir sürü soru sordu. Hatta bana Gamal'ın bu işi yaptığına pek de ikna olmadığı hissini verdi. Ben de salak numarası yaptım. Kendimi çok kötü hissediyormuşum gibi davrandım. Bu haber karşısında yıkıldığımı zannettiler benim. Ama işin gerçeği, ben kardeşimi öldürmeyi yıllardan beri tasarlıyordum. Hatta sen ortaya çıkmadan önce bile. Tatlı, paracı Kate.
Patrick'in yüzünde zehir gibi bir ifade gördüm ve ben David'in parasını asla istemedim yanıtını verdim. Onunla parası için evlenmeyecektim.
Patrick masadan yağlı bir paçavra aldı. Öyle mi? Ama sen yine de parayı aldın Kate.
O paranın tek kuruşunu bile harcamadım yanıtını verdim.
Patrick arkasından ağzı tırtıklı bir bıçak çıkardı ve bıçağı paçavrayla parlatmaya başladı. Eminim zaman bulsaydın harcayacaktın. Benim en büyük hatamın ne olduğunu biliyor musun? Benim ev ödevlerimi yapmam gerekiyordu. Konstantin'in David'i ve Veled'ini öldürmesinin ardından aile avukatı beni görmeye geldi ve ben ne keşfettim biliyor musun? Senin her şeyi aldığını, David'in her şeyi sana bıraktığını.
Peki ya ben? Ben akıl hastasıydım.
O yüzden de mirasçı olamazdım. İyi iş becermiştin Kate, gerçekten de iyi iş. Ama bu Konstantin'in hatası değil de bu senin hatandı.
Ağzı tırtıklı bıçağı Patrick'in elinde görünce az kalsın yığılıp kalıyordu.
David vasiyetini kendi başına yazdı. Bunun benim de bir ilgisi yoktu, yemin ederim.
Patrick suratıma yine can yakıcı bir darbe indirdi ve sendeleyerek geri geri duvara gitti.
Bana yalan söyleme, başka bir şey daha bilmek ister misin? Eğer miras bana kalmasaydı başka kimseye de kalmayacaktı. O parayı sonuna kadar hak etmiştim. Çünkü o moruk babam bana yapmadığını bırakmamıştı.
Ellerim kelepçeliydi, kaçamadım. Ama yine de Patrick kasap bıçaklarını kullanmaya başladığında kaçıp kurtulmaya çabaladım. Konuyu değiştirdim. Sen Gamal'la nerede tanıştın?
O beni Bellevue'de tedavi etmişti. Konstantin'in beni anladığını hissetmiştim. Bana bok kadar değer vermeyen berbat bir aileden sonra beni anlayan tek insan oydu. Ama sen onu yakalayana kadar onunla aramızda ortak noktalar olduğunu bilmiyordum. Sonra onunla ilgili her şeyi gazetelerde okudum.
Akıllara durgunluk veren şeylerdi, vahiy gibi bir şeydi. Ben çocukken yaramazlık yaptığımda benim moruk beni eşek sudan gelinceye kadar döver, sonra da kömürlüğe kapatırdı. İşte o yüzden Konstantin'le ortak noktalarımız olduğunu anladım. Korkunç babalar ve sana hiç değer vermeyen kardeşler.
David sevgi doluydu dedim.
Patrick öfke içinde o bir bok yemedi dedi. Ama Gamal bambaşka biriydi. Sen pırıl pırıl bir adam öldürdün Kate. Hep kafamda olup da yapamadığım şeyleri yapmaya cesareti vardı. Yani hayatını mahveden aileyi ortadan kaldırmak gibi. Senin hatan yüzünden benim tapındığım bir adam idam edildi. İşte bu yüzden Konstantin'e intikamını alacağım sözünü verdim.
Patrick'in Konstantin'e saygı dolu gözlerle baktığını gördüm. Onun büsbütün kafadan çatlak olduğunu artık biliyordum. Peki ama nasıl gördün Damalı? Sen Bellevue'de yatıyordun.
Patrick bıçağı parlatma işine yeniden başladı. Greensville'deki cezaevi müdürü Clay tesadüfen ailemin eski bir dostuydu. Ben Bellevue'ya geri gönderilince bana mektup yazdı. Eğer istersem hapishanenin deli doktorlarından birinin yönettiği cinsel tacizci programlarından birine katılmayı bana teklif etti. Programın iyi sonuçlar verdiğini söylemişti. Ama ben bu mektuba cevap vermeyi bile düşünmedim. Konstantin'in Greensville'e transfer olduğunu öğrenince fikrimi değiştirdim. Onu tekrar görmek istiyordum. O yüzden de Clay'e yazarak eğer teklifi hala geçerliyse gelip katılmaktan büyük memnunluk duyacağımı söyledim. Salladım tuttu. Ama benim tek derdim Konstantin'le karşılaşmaktı.
Patrick'in bıçağı parlatmasını seyrederken kalp atışlarım hızlanıyordu. Clay sana yardım mı etti?
Patrick başını sallayarak onayladı. Salak herif her türlü işlemi tamamladı ve benim Greensville cezaevinin psikiyatri bölümüne yatmamı sağladı. O bölümde Konstantin bulunuyordu. Havalandırma sırasında mahkumlar birbirlerinden ayrı tutuluyorlardı ve avludaki özel kafeslere konuluyorlardı. Ama çelik parmaklıklar arasından ona yazılı notlar verebiliyordum. Ona yardımcı olmak istediğimi söyledim. Teklifimle ilgilendi.
Nasıl yardım yani?
Patrick sırıttı. Onu hapishaneden kaçırmaya çalışacaktım. Bu benim büyük planımdı. Ama tutmayan bir plan olarak kaldı. Eğer Greensville'in krokilerini incelersen, içeriden bir yardım almadan kaçabilmenin imkansız olduğunu anlarsın. Bu yüzden de başka bir plan yaptık. Bu seferki planda idamdan sonra seni ele geçirmek vardı. Benim intiharım ve kopya cinayetler hepsi bu planın birer parçasıydı.
Patrick kahkaha attı. Bu sefer ben de neye gülüyorsun dedim.
Clay'e anlamadın mı? Onun sayesinde rehabilitasyon programına gittim ve sonra da kendimi öldürdüm. Salak herif bence hala ölümüme neden olduğunu sanıyordur.
48. ayrımın sonu. Sayfa 601.